Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 19 Eylül Çarşamba. Yıl 2018, ay 9, gün 262, Hızır 137.
1440 Hicri Muharrem 9, 1434 Rumi Eylül 6.
İstanbul Rasathanesi'nin kuruluşu 1576.
Fırtına, yağmur.
Günün tarihi 443 yıl önce bugün, yani 19 Eylül 1575'te 3. Murat tarafından yaptırılan İstanbul Rasathanesi, devrin Şeyhülislam'ının kışkırtması sonucu 1580 yılında yıktırılmıştı. Günün şiiri: Ağlama. Ağlama, gözleri kızarmış çocuk. Tek damla yaşın düşmesin yere. Bak, tek güzelliğimiz yokluk. Sana bir öğüt, ağlama boş yere. Ne olursa olsun hiçbir şey değmez senin bir damla gözyaşına. Ağlayana hiç kimse boyun eğmez. Kimse bakmaz kimsenin yaşına. Ne kadar kötülük, pislik varsa sen her şeyi tertemiz öğren. Eğer yüzüne gözyaşı yağarsa seni garip sanır her gören. Ağlama sakın çocuk, ağlama. Korkmayana zarar gelmez, bunu bil. Sevgini hep söyle, sakın saklama. Aklından korkuyu, gözünden yaşı sil. Ahmet Hamdi Tanpınar.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Come with me to the end of the world without telling your parents and your friends. You know that you only need say a word, so we might live at the end of the world. To the end of the world, we could lie all day on the quiet sands. I would introduce you to my friend the bird, who sings and flies along the fairy strands.
herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışı Aphrodite's Child, Afrodit'in çocuğu, Afrodite'nin çocuğu adlı parçayla, daha doğrusu o gruptan çaldığımız The End of the World, Dünyanın Sonu adlı parçayla yaptık. Bunu çalmamızın sebebi de Afrodite'den bahsedecek olmamız. O da Eduardo Galeano'ya bırakalım sözü.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Afrodit. Catalina ile Felipe denizi keşfedeli henüz çok az zaman olmuştu ama onları sudan çıkarabilecek bir güç yoktu. Kalıplar, kürekler ve kovalar unutulmuş bir halde kumların üzerinde yatarken onlar günlerini dalgaların üzerine atlayarak geçiriyorlardı. Bir akşam anlattım. Bir zamanlar Afrodit adında bir kadın vardı. O köpükten doğmuştu. Bana öyle geliyor ki siz de öylesiniz. Ertesi sabah dalgalardan gelen gürültüyü işittim. Onlardı ve köpüğe sesleniyorlardı. Anne.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1940'ta bugün İkinci Dünya Savaşı'nda olup bitenlerden korkunç bir tablo var. Witold Pilecki gönüllü olarak teslim oluyor, yakalanıyor ve Auschwitz toplama kampına gönderiliyor. Ama asıl amacı kendisini teslim etmesinin bilgi toplamak ve bir direniş hareketi örgütlemek. Ve bu da 2 yıl sonra 1,5 yıl sonra Şubat 1942'de kurulan yeraltı ana yurt ordusu Armia Krajowa üyesi kendisi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya direniş operasyonuna istihbarat toplamak için kendi isteğiyle Auschwitz ölüm kampına girmeye gönüllü oluyor. İnanılmaz bir hikaye. Pileczki kamptayken bir direniş hareketi organize ediyor ve Nazi Almanya'sının Auschwitz zulümlerini batılı müttefiklere iletiyor, bilgi veriyor. Kampta yaklaşık 2,5 yıl kalıyor, sonra da 1943 yılında kamptan kaçıyor. 1944 Ağustos'unun ortasında Varşova ayaklanmasında yer alıyor. Sürgündeki Londra merkezli Polonya hükümetine sadık kalmış ve İngiliz gizli servisi MI6'e bir örtmece olduğu, onu gizleme planı olduğu düşünülen yabancı emperyalizm için çalışmak suçundan Stalinist gizli polisi Urzad Bezpieczeństwa Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından 1948 yılında da idam ediliyor. 1989 yılına kadar hakkındaki bilgiler Polonya Komünist Partisi rejimi tarafından örtbas edilmiş.
1989 yılına kadar.
Evet. Gerçek bir kahraman olmasına rağmen öyle görünmüyor. Çünkü Sovyetler, yani komünistler onu idam etmişler.
İdam etmeden önce de defalarca işkence görülmüş. İşkence yapmışlar. Pleçkin'in faaliyetlerine ilişkin soruşturmaya Albay Roman Rovkovski tarafından denetlendiği yazıyor. Wikipedia'nın daha önceden bizim kaydettiğimiz bilgilerinde. 15 Mayıs'ta 3 yoldaşıyla, 3 arkadaşıyla idama mahkum ediliyor ve 10 gün sonra 25 Mayıs 1948'de sokakta, Rakovitsa sokağında, Varşova Molotov cezaevinde idam ediliyor. İnfazdan önce son sözleri de yaşasın özgür Polonya olmuş.
Evet.
Yani... 2012 yılında Powązki mezarlığında kısmen Pleçkin'in kalıntılarını bulabilmek için bir kazı başlatılmış. Ama galiba bulunamamış. Ölümünden sonra iadeye itibar edilmiş ama ne fayda. Fotoğrafları var, cezaevinde çekilmiş. Hırpani bir şekilde fotoğrafları var. Kendi isteğiyle Auschwitz'e girip oradaki bilgileri diğer insanlara aktarmak için çabalayan bir vatansever subay bu. Stalin'in rejiminin kurbanlarından.
Evet, çok ilginç aslında. Dün daha okuma fırsatı bulduğumuz Guardian Weekly'de, bu son çıkan Guardian hafta sonu ekinde ya da hafta sonu gazete dergisinde Stanislav Aronson'un çok ilginç bir yazısını okumuştuk size. Yani Varşova gettosundan sağ çıktım, bütün ailem gitti diyor ama şimdi korkuyorum ki aynı hataları, Holokost'u yaratan Yahudi kırımını ve yeryüzünün en kanlı soykırımlarından birini yaratan hataları tekrarlamak üzereyiz ve eğer felaket gelirse bir zamanlar çok baş tacı ettiğiniz yalanların hiçbir işinize yaramayacağını göreceksiniz diyor. 93 yaşında bir şey, İsrail'de yaşıyor şimdi. Bütün ailesi yok edilmiş, kendisi kurtulmuş ve direnişte yer almış. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz Witold Pileçki'nin kurduğu
kuruluşunda bulunduğu,
kuruluşunun kurucuları arasında bulunduğu şeyde bulunmuş zaten kendisi de bu örgütte, direniş hareketinde ve oradan da kurtulmayı başarmış. 93 yaşında, Tel Aviv'de yaşıyorum ama bütün bu somun pehlivanlarını, sahte milliyetçileri kol gezerken görüyorum. Çok büyük bir tehlike içindeyiz diyor. Sadece Polonya'da değil, bütün kıtada büyük bir şey var. Avrupalılar benim kuşağıma olduğu gibi hatırlamalılar. Eksikleri, gedikleriyle öyle şanlı kahraman milletler yoktur. Öyle kuşaklar yoktur. İnsanların arasında hem olağanüstü kahramanlık yapabilenler vardır, hem de büyük hainlikler yapabilenler vardır. Ama kendine acıma, önce kendini övme, sonra kendini haklı bulma, sonra kendine acıma, sonradan da saldırıya dönüşür bu işler. Ve yalanların büyük gücünü asla unutmayın ve dünyanın da hiç çökmeyeceğini, savaş filan olmayacağını, büyük bir yıkıma dönüşmeyeceğini düşünmeyin sakın. Öyle olmuyor diyor. Ben böyle şen şakrak tabiat içinde yaşarken lojda birdenbire kendimi cehennemin tam ortasında buldum. Kaçacak yer de yoktu diyor ve 5 yıl sonra dönebilmiş boş evine Holokost şeyi olarak. Holokost'tan kurtulmuş ve işte Home Army dedikleri o ana vatan ordusu örgütleyicilerinden biri olarak Stalin'in gizli polisi NKVD tarafından da korku içinde yaşadım diyor.
Evet.
Bunları çok iyi bilmek lazım. Bugün aslında bir ilginç hikayemiz daha olacak. New York Times gazetesinin geçen perşembe nüshasında çıkan birinci sayfadan çok önemli bir haber vardı. Yani bir, daha doğrusu röportaj diyelim, Andrew Hünger'in imzalı. Litvanya'da, küçük ülkede Litvanya'da bir kahraman, milli kahramanın aslında neler yaptığı, gene Stalin tarafından idam edilmiş milli kahraman, antikomünist, meğerse Nazi işbirlikçisi değil miymiş? Onun hikayesinde belki 9.30-10 arasında ele alabiliriz ve internet sitemizde de bu yazıları bulmak mümkün olacaktır. Şimdi devamını da getirecek olursak, bu tarih bilmek çok işe yarıyor. Yani ders alınmasa bile en azından biz üzerimize böyle bir görev düştüğünü düşüncesindeyiz. Bu bilgileri paylaşmak işimize yarar belki diye.
Normalde tarihin bu evresi Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi ya da bir kısmında olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı'nın da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredatta koyulması gereken bir dönem olması gerekirken yok, böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Belki çok ufak bir konu olarak geçiyor. Milyonlarca insanı, 20 milyona yakın insanın hayatını kaybetti. Daha fazla 50 milyon. Ben sadece o zaman Sovyetler Birliği'nden hayatını kaybeden insan sayısını hatırlıyorum. İnsanın hayatını kaybettiği bu dönem neredeyse okullarda hiçbir şekilde okutulmuyor, hatırlatılmıyor. Sonra o okullardan mezun olan insanlar da işte savaş filmlerinden bunları anlıyor. Belki birazdan meraklıysa kitaplardan ya da dizilerden aynı şekilde takip edebiliyor.
O zaman da hataları tekrarlıyorlar ve Holocaust gibi korkunçluklara, soykırımlara yol açan ortam tekrarlanmış oluyor. Biz korku içinde yaşayan bir kuşaktık diyor Aronson. Ve korku insanlara korkunç şeyler yaptırır, feci şeyler yaptırır demiş. Evet, tarihte bugünü birazcık daha sürdürelim o zaman. Kosta Yorgakis 1970'te bugün bir jeoloji öğrencisi Yunan kendisini Matteotti meydanında Cenova'da İtalya'da yakıyor. Bu da Yorgo Papadopoulos'un diktatörlüğüne karşı böyle büyük son derece ilginç olaylardan bir tanesi de bu Kosta Yorgakis'in kendini yakması olayı. Jan Palach'ı da unutmayalım. Çek işgali sırasında Sovyetlerin kendini yakmıştı o da. Jan Palach adlı bir öğrenci sonradan baş tacı edildi. 1979'da bugünse Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği tarafından 54 ilde 736 iş yerinde 100 binden fazla mühendis ve mimarın katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir dev bir iş bırakma eylemi de gerçekleştirilmiş durumda. Şimdi de bugün de bunu kaç yıl oldu? 79, 89, 2009, 2019'a geliyoruz. Yani yaklaşık 40 yıla yakın bir süre sonra İstanbul'da 3. Hava Limanı inşaatı işçileri insani koşullar altında çalışmadıkları gerekçesiyle eylem başlatıyor. Şantiyenin de OHAL bölgesi gibi olduğu belirtiliyor. Gözaltılara karşı mücadelelerini sürdürmekte olan işçilere göre Panzerler eşliğinde Deutsche Welle'nin de çok ilginç bir tasviri var. İstanbul'da Panzerler eşliğinde havalimanı inşaatı diye verilmiş. Yeni havalimanındaki eylemin ardından da gözaltına alınan işçilerden 28'inin tutuklanması talep ediliyor. Bu da Diken.com'dan bir haber. 28 kişiye tutuklama talebi geldi. Ayrıca İstanbul'a yürüyen Cargill işçileri şirketin genel müdürlüğünde bir açıklama yapıyorlar. İşçilere sendika, siyasi parti ve kitle örgütleri de destek veriyor. Bu da Evrensel'in haberi. Cargill önünde eylem, işten atılan 14 işçi işe geri alınsın diyorlar. Böyle bir durum var. İşçilerden sınıf dayanışması. Cargill'in Bursa fabrikasında sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin protesto yürüyüşü 6. gününde tek sıra halinde ve 100 metre aralıkla devam etti diyor. Bu da Cumhuriyet'ten bir haber. Ataşehir'deki merkez binada açıklama yapan işçiler atılan 14 işçinin işe geri alınmasını talep ediyorlar. Böyle bir ortam var. Tam da işte 79'daki büyük iş bırakma eyleminin yıl dönümüne rastlayan bugünlerde, bugün ve bugünlerde çok ciddi gelişmeler oluyor. Bunlara devam edeceğiz. Şimdi diğer haberleri de kısaca göz atalım ama özellikle şeyden bahsedeyim. Çok ciddi bir çevre haberi var. Hava kirlenmesi büyük şehirlerde Avrupa'nın ve dünyanın bütün büyük şehirlerinde aslında rastlanıyor artık otomobil medeniyetinin son demleri midir nedir? Ve yeni yapılan bütün araştırmalar dünyada acayip bir salgın olarak gelişen demans, yani bunama dediğimiz hastalığın çok yaygınlaşmasına yol açtığını ortaya koyuyor. Bu gözleme dayanan bir araştırma. En yüksek nitrojen oksit, azot oksit havada seviyeleriyle yaşayan insanların 50 bölgede üzerinde yapılmış ve demans gelişmesi, bunama geliştirmesi imkanı oranı ne kadar artmış biliyor musun? %40.
%40 mı?
Evet. Kirli havada yaşarsan %40 daha fazla, en az azot oksit affedersiniz kirlenmesi bulunan şehirlerde yaşayanlara göre ya da yerlerde yaşayanlara göre %40 daha büyük risk taşıyormuş. Bu yani hakikaten akıl durdurucu bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Fiona Harvey'in haberi bu.
Kirli hava erken bunatıyor yani.
Evet, bu Alzheimer hastalığıyla da bağlantılı olarak da benzer araştırmalar gözümüze çarpıyordu ama bu çok çarpıcı bir şey. Ve King's College'den, Londra'dan bu demansın çok yükselmesine başka hiçbir sebep olmadığını bulamamışlar. Yani diğer bütün sebeplere bakmışlar. Kirli hava dışında hiçbir değişken etkili değilmiş. BMJ açık, BMJ Open diye bir dergide yayınlandı bu dün, bugün hatta çıkmış, yani Guardian gazetesi bugün veriyor bu haberi. Yok, geçen çarşamba çıkmış. Hava kirlenmesinin doğrudan doğruya demans vakalarının doğrudan sebebi olduğuna dair bir tam bir şey koyamıyor, netlikle ortaya koyamıyor diyor araştırmada, yani haberde. Ama bu araştırmanın yazarları yüksek kirlenme, yüksek oldukça hava kirlenmesi, parçacık etkisi, demans, yani bunama dediğimiz, evet, şeyleri, teşhislerin çok başka faktörlerle açıklanamayacağını söylüyorlar. Zaten kardiyovasküler, yani kalp damar rahatsızlıklarıyla ve üst solunum yollarıyla da çok bağlantılıydı. Ama şimdi bu ilk defa ortaya çıkıyor. Hava kirlenmesi, araba medeniyetinin bu hale geldiği birçok şehirde, mesela Britanya'da, Londra'da, İngiltere'nin en kirli, dünyanın en kirli şehirlerinden biri Londra. Orada da trafiğin yasaklanması için, kısıtlanması için çabalar var. Fakat ne insanlar vazgeçiyor arabadan, ne de özellikle bu şey, arabaları imal eden şirketler de buna izin veriyorlar. Böyle bir durum var.
Aynı zamanda hava kirliliğinin diyabet riskini de arttırdığına dair haberler de çıkmıştı geçtiğimiz aylarda. Onlardan da bahsettik. Yani birçok hastalığı tetikleyen ana unsurlardan bir tanesi olarak nitelendiriliyor. Konuyla doğrudan alakası yok ama hafta sonu görmüştüm. Bu haberi de aktarmak istiyorum. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olan Japonya'da yaşı 100 ve üzerinde olanların sayısı 69.785'e çıkmış. Duydunuz mu bu haberi? Yeni yaş rekoruyla ilgili açıklama yapmış Japonya Sağlık Bakanlığı. 100 yaşını aşanların sayısında bir yılda 2014'lük artış kaydedildiğini duyurmuş. Süper yaşların %88.1'ini kadınlar oluşturuyormuş. Kadınlar daha uzun yaşıyormuş. Ve pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi günü Japonya'da yaşlılar günü olarak kutlanılmış. Ama şöyle bir durum var. Japonya'da Japonların daha uzun yaşamalarına rağmen doğum oranındaki gerileme nedeniyle ülke nüfusu azalıyormuş. Yaş primitinin zirvesindeki artışında devam etmesi bekleniyormuş. Uzmanların tahminlerine göre 5 yıla kadar 100 ve daha yukarı yaşta olanların sayısı 100 bin sınırına yaklaşmış olacakmış. Nüfus istatistikleri tutmaya başlandığı 1963 yılında 100. yaşını kutlayanların sayısı sadece 153'müş. Japonlar biraz uzun yaşıyor.
Evet, fakat Japon şehirlerinde de kirlenmeden bahsetmek mümkün. Evet. Ve bunama vaziyetleri ya da demans diyelim, çok büyük risk artışı var. Bunu daha sonra açık yeşil programında da, çevre meselesinde de daha etraflıca ele almaya çalışırız. Bu arada şarbonlu hayvanları taşıdığı iddia eden gemi Bandırma'da boşaltılmış. Bunu biliyor musun?
Okudum ama evet.
Çok ilginç aslında. Şarbonlu büyükbaş hayvanların tutulduğu iddiaları vardı. Panama Bandralı Rahme adlı gemi. Bu çok uzun süre tartışma konusu olmuştu. Gitti gidecek, İspanya'ya gitti, geliyor filan. Bütün denetimler tamamlandı. Koku var, yok filan konuşulurken Bandırma Limanı'na boşaltılı vermiş. Bu çok ilginç bir haber yani. Ama Meltem Cırık Nur doğdu. Sorun yok demiş. Hayvanların şarbon hastalığı taşımadığını iddia etmiş. Kim? Meltem Cırık Nur doğdu diye soracak olur.
Cırık?
Meltem Cırık Nur doğdu. O meseleyi halletmiş zaten. Kim o?
Kim efendim?
Geminin bağlı olduğu acentenin vekili avukat.
Ha, en yetkili isim.
Evet, en yetkili isim. Açıklama yapmış. Bakanlık yapmamış, o yapmış. Hayvanlarda şarbon falan yok demiş. Gemi Bandırma'ya boşaltıldı. Hayvanların tüm sağlık kontrollerinin yapıldığını öne sürmüş. Ahır kapıda açıklarında 20 gün beklemiş. Sonra Eylül'de geçen ay, bu ayın başında yani 6 Eylül'de Marmara'ya açılmıştı. Ardından da İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında görülmüştü. Bir efsanevi böyle bir şey gibi, Marie Celeste'in hikayesi gibi.
Hayalet gemi.
Hayalet gemi gibi tamamen. Fakat ondan sonra şimdi Bandırma'da boşaltılmış. Hadi gözünüz aydın.
İsim neydi hanımefendinin, tekrar söyler misiniz?
Meltem Cırık Nur doğdu.
Meltem Cırık Nur doğdu.
Nur doğdu.
Nur doğdu, özür dilerim.
Ve gemi hakkında çıkan haberler eksik ve yanlış demiş. Bakanlık konuşmuyor, Meltem Cırık Nur doğdu konuşuyor. Gemiyle ilgili bakanlık ve diğer resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar yeterlidir. Onun için hiç açıklama yapmadık demiş. Yani bakanlık açıklamalarını yeterli bulmuş. Ya hayalet gemi nerede, kim, gitti mi, geldi mi, İspanya'ya gitti mi, geri döndü mü, niye Panama Bandıralı, niye adı Rahme, niye hayvanlar var, ölüyor mu burada?
Gazetecilerin aklına gelmemiş. Yoksa sorsalar Meltem Cırık Nur doğdu. Bunların hepsini açıklayabilecek, evet, yetenekte bir insandır muhtemelen. En yetkili isim olduğuna göre bu konudaki. Değil mi?
Çok öyle tabii herhalde. Tabii kesin. Çanakkale Boğazı'nda 12 saat bekletilmiş gemi. Cebeli Tarık Limanı'na gitmesi için de çıkış izni verilmiş. Bütün bunları Nur doğdu'dan alıyoruz bilgileri.
Cırık'da aynı zamanda.
Şunları da kaydetmiş. 20 Ağustos 2018'de yakıt alma, tayfa değişikliği, yani sefer hazırlık gibi zaruri ikmaller, yani zorunlu. İstanbul Ahır Kapı'da demirledi ama Kurban Bayramı da uzun oldu ya.
Evet.
Bak o da önemli. İkmaller tamamlanması tahmin edilen tarihte gerçekleştirilememiş. Bu arada gündeme düşen bazı haberler nedeniyle gemi haberlerin odak noktası olmuş. Bazı topluluklar tarafından da hedef haline getirilmiş. İşte bunlar Türkiye düşmanları. Anladın mı?
Anladım tabii ki.
Hem komünist hem terörist.
Anarşist, anarşik.
Anarşik, evet.
Evet. Yani, gemi de ufak bir şehir gibi yani, inşa edilmiş olan gemi. Yani geminin üzerine 4 katlı, belki aşağıda da vardır, sıra halinde katlar var. Yani bloklar var. Bu blokların içerisinde muhtemelen kesilmeyi bekleyen hayvanlar var. Orada ölen hayvanlar var. Orada hastalığa kapıldığı söylenen hayvanlar.
Bir kısmı denize atılıyor filan.
Evet.
Öyle.
Bu arada Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde mide ve bağırsak kanamasıyla getirilen ET'nin, 8 yaşındaki ET'nin bağırsak şarbondan hayatını kaybettiği söyleniyor. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, çocuğun yapılan kan ve gaita testi. Tetkiklerinde bağırsak şarbonla bağlı olarak hayatını kaybettiğini, ortaya çıktığına dair veriler bulunduğunu söylemiş.
Olmamıştır bir şey.
Yani bunu söyleyen valla Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şerif Demir. Yetkili midir bilmiyorum Cırık kadar ama.
Cırık Nur doğdu daha yetkili.
Ona bir sormak lazım.
Bakanlıktan bir açıklama yok. Bütün bu tartışma bizim çenemizi yoruyoruz. Züğürt tesellisi bu. 12 saat sırf bu haberlerden dolayı bekletilmiş gemi, biliyor musun? Haberler yüzünden.
Haberler yüzünden.
Evet, haberler yüzünden bekletilmiş. Uygulamada tahmini ve hava müsaadeli 2 saat süren boğaz geçiş süresi maalesef mümkün olmamış. Sözde şarbon tehlikesi.
Sözde şarbon.
Evet, sözde şarbon.
Ha, sözde Ermeni soykırımı gibi.
Evet, aynı. Gemide canlı hayvanların bulunduğu gibi yanlış bilgilerden dolayı pilot gemiye çıkmak istememiş. Bak neler olmuş, bizim hiç haberimiz yok.
Cırka, yani, film gibi. Sayın Cırak sorsaymış. Keşke.
Saatler geçtikten sonra pilot ikna edilmiş. Bak bak neler olmuş. Korkak gemiye pilot. Çıkışı sağlanmış ve geminin geçişine izin verilmiş. Fakat geminin devamı da var.
Bu buyurun efendim. Geminin. Merakla dinliyorsunuz.
Rahme macerası bu. Rahme gemisinin efsanevi hayalet geminin maceraları.
Geminin başında da cırık duruyor ve bekliyor değil mi pilotun inmesini?
Evet.
Muhtemelen gemiye girebilecek kadar cesarete sahip olan insanlardan bir tanesidir Nur bu açıklamayı doğdu. Yaptığına evet. göre. Nur doğdu. Evet.
Yedek parça şimdi sahip değişikliği olması ihtimali çıkmış birden.
Nasıl yani? Geminin.
Akdeniz'de seyir sırasında bu el değiştirmeye karar verilmiş.
Öyle şeyler mi oluyor? Masaya oturup böyle giden gemi benim ama sana vereyim bunu diyerek böyle birbirleriyle şey mi oluyor?
Denizde
WhatsApp'tan
oluyor.
Mı oluyor bunlar? Evet, nasıl oluyor?
WhatsApp tabii.
Ya da ne bileyim böyle Facebook'tan, Instagram'dan falan. Bu gemi benim al senin olsun.
O şey nasıl konuşuluyor o şeyde?
Ne hangisinde efendim?
Telefonla yüzünü görüyorsun.
FaceTime
mesela o da olur. Şimdi şöyle... yedek parça ve bir şirket temsilcisinin katılımını da sağlamak için Çeşme'de demir mevkiine transit geçiş tire uğraksız olmadan demirlemiş.
Muhtemelen gemicilik terimleridir. Doğru. Evet.
Haberlerde yer alan hayvanların Çeşme'de tahliye edileceğine ilişkin iddialar tamamen asılsızmış. Zira o gemi boş.
Boş gemi mi?
Boş. Ambarlarında, güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvan yok. Ayrıca Çeşme'de tahliye ve yükleme yapmasına izin verilen bir liman da yok. Hı hı. Gümrüğü ihtisas gümrüğü değil. Ayrıca ancak boğazdan geçen gemilere personel, kumanya, tamir, yedek parça temini için 168 saate kadar izin verilmiş bir demirleme sahası var. Akıllarda herhangi bir soru işareti kaldı mı senin aklında herhangi bir
ben
soru?
Ben tamam. Kim söyledi bunu? Cırık Nurdoğdu. Nurdoğdu. Evet. Tamam baştan söyleseydin zaten ismini ben şey yapardım.
Evet.
Yani direkt okumanıza bile gerek kalmazdı hatta.
Ama bak sahil sağlık denetleme merkezi doktoru var bir de.
Az yetkilisin değil mi? Evet. Nurdoğdu'nun yanında.
O da gemiye çıkmak istemiş ve işlem yapmak üzere girişimde bulunulmuş.
Evet.
Sahil Sağlık Denetleme Merkezi doktoru.
Müsait değiliz gelemeyiniz. Başka zaman annem sizi çağıracak mı denilmiş.
Nereden biliyorsun? Aşağı yukarı.
Genellikle böyle. Uyguladığım taktik oydu çocukken.
Neden doktor gemiye çıkarılamamış?
Neden efendim?
Hava muhalefeti. Tabii bunu bulamayacak ne var bilemeyecek.
Hava muhalefeti.
Evet. Doktor gemiye çıkamamış.
Çeşme'de.
Muhalefetim. Demirli gemi. Hı hı. Orada 168 saate kadar izinli.
Evet.
Yoğun baskı ve gerçek dışı haberlerin çoğalması nedeniyle armatörün talimatıyla Çeşme'den ayrılmak durumunda kalmış. Üstelik ikmal dahi yapamadan. Düşün faciayı.
O hava muhalefeti sırasında mı ayrılmış?
Evet.
Çok tehlikeli. Çok tehlikeli.
Sonra gemi hedef haline gelince tüm bunlardan dolayı Türkiye karasularında vakit kaybetmesinden dolayı gemi en uygun liman olarak nereye yönlendirilmiş? Tabii ki Beyrut'a.
En uygun liman olarak Beyrut'a mı yönlendirilmiş? Evet. Niye karşı tarafta Yunanistan yok mu? Yunanistan yok mu karşıda en uygun, en yakın? Ne oldu? Yunanlar kabul etmiyorlar mı?
Bilmiyorum vallahi bunu.
Belki de Meltem Cırık Nurdoğdu Yunanca bilmiyordur.
Ancak maalesef bu asılsız haberler Beyrut'a da sirayet etmiş.
Yapmayın
düşün
canım.
Ya uluslararası Orta Doğu'daki büyük bir durum olmuş hayalet gemi. Oradan da olumlu sonuç alınamamış. Şu an gemi nerede?
Somewhere in the world.
Akdeniz'de.
Akdeniz'de mi?
Bir yerde bekliyor.
İşte belli yerlerde oldu.
İkmallerini tamamlayıp sefere çıkmak için. Peki iki soru var.
Buyurun
son
efendim.
İki soru. Belge nerede?
Meltem Cırık Nurdoğdu'da.
Bakanlık nerede?
Onu da Meltem Cırık Nurdoğdu'na sormak lazım.
Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Denizcilik Bakanlığı neredeler?
Onlar şu anda kendilerine gelemediler efendim.
Belgeler niye gösterilmiyor? Ayrıca
yeni yapı dolayısıyla biraz adapte olamıyorlar galiba süreci. Vakıf babaya sormak lazım.
Bir de çok
belki
küçük
de.
Bir
o da
sorun
da yalan yalan.
Hava muhalefeti bitti herhalde. Doktor çıkabilmiş mi?
Doktor nereye çıkacak artık? Beyrut'ta Akdeniz'in ortasındaki gemiye mi çıkacak?
Ha doğru. Tabii doğru haklısın. Olmamış. Peki, şarbon meselesini böylece hallettik. Rus uçağı da Suriye'de vuruldu. Rusya-İsrail ilişkilerinde denge bozuldu diye haberler var. Putin, Suriye'deki uçağımız kazayen düşürüldü. Türkiye'de yaşadığımız farklıydı diyor. Ve çok önemli bir haber var. Buna da geçeceğiz. Bu yalnız şey meselesini biraz daha alalım. İdlib'de yol haritasını çizdi. Yani bütün Türkiye'deki gazeteler, yani büyük bir bölümü hükümete biraz yakın olanların hepsi büyük bir olağanüstü bir başarı olarak söylüyorlar. Yani İdlib'de yol haritası çizdi diyor Milliyet. Sabahta canımızı Erdoğan kurtardı diyor. Akşamda aynı şekilde çok heyecanlı, kansız çözüme İsrail sabotajı geldi diyor. Yeni Şafak'ta Türkiye Soçi'de ezber bozdu demiş. Tüm gazeteleri söylüyorum uluslararası başarı konusunda. Bombaları Türkiye durdurdu diyor Star'da. İdlib'de diplomasi zaferi, dünya çapında bir zafer olmuş. Bu arada bir de şeyden bahsetmeliyim. İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki nadide turistik bölgelerden Kıyıköy'de, Kıyıköy'ü bilirsin.
Bilirim efendim. Ya gitmedi mi bilir tabii.
Artık yokmuş.
Nasıl yok?
Yani denizden yılda 300 bin ton kum çıkarılmasına izin verilmiş. Eğer The Sand Wars filmini görmüş olan dinleyicilerimiz varsa bileceklerdir.
Kaçırdık.
Kum çekilmeye başladığı anda bu bir belgesel bütün kıyı mahvoluyor. Barcelona'da da böyle olmuş. Singapur'da da biliniyor. Her tarafında dünyanın bu beton yapılmasında, çimentoda kullanılıyor inşaatta. 5 yıl günde 24 saat katliam diyorlar. Kumport liman hizmetlerinin Çatalca'ya bağlı Kıyıköy'de 5 yıl sürece günde 24 saat denizden kum çıkarmak için yaptığı ÇED başvurusuna valilikten onay çıkmış. Böylece Karadeniz'in en önemli balık üreme alanlarından birinin kalbine tam anlamıyla hançer saplanacak diyor. Bu da Hürriyet gazetesinin bir haberi. Karadeniz'in cennet köşesi diye Aysel Alp imzalı bir haber. Ve İznik Gölü'nün de sahilden 2,5 metre çekildiği, derinliğinde 1,5 metre azaldığı haberleri var. Bütün bunları birazdan konuşmaya devam edeceğiz.
Açık Gazete.
Let me tell you a story about a boll weevil. Now, some of you may not know, but a boll weevil is an insect, and he's found mostly where cotton grows. Now, where they come from, nobody really knows. But this is the way the story goes. Farmer said to the boll weevil, I see you on the square. Boll weevil said to the farmer, say, yep, my whole darn family's here. We gotta have a home. Gotta have a home. The farmer said to the boll weevil, say, why'd you pick my farm? The weevil just laughed at the farmer and said, we ain't gonna do you much harm. We're looking for home. And the boll weevil spotted him a lightning bug. He said, hey, I'd like to make a trade with you. Cause you see, if I was a lightning bug, I'd search the whole night through. Searching for home. I'd have been plenty of homes. And the boll weevil called the farmer and said, you better sell your old machines. Cause when I'm through with your cotton, you can't even buy gasoline. I'm gonna take me a home. Gotta have a home. And the boll weevil said to the farmer, his farmer, I'd like to wish you well. Farmer said to the boll weevil, yeah, I wish that you and
looking for home, looking for home.
Brook Benton'dan Bow Weevil Song adlı parçayı dinledik. Yani pamuklara musallat olan, pamuk tarımı yapan, özellikle de siyahların yoğun bir şekilde yaptığı bir şeyde bir musallat olan bir böcek. Onun adı Bow Weevil ve onun hoş bir şarkısını da yapmışlar. Yani böcekle çiftçi konuşuyor karşılıklı. Benim de bir eve ihtiyacım var diyor böcek. Ne yapayım ben diyor. Ne? Böyle ilginç bir hikaye. Brook Benton'ın doğum günü. Bugün Benjamin Franklin P. 1931'de bugün doğmuş. Camden'da, Güney Carolina'da. Çok önemli bir şarkıcı ve müzisyen. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şarkıyla beraber.
Böcek demişken ilginç bir de müze soygunu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Philadelphia şehrinde bulunan bir müzeden 40 bin dolar değerinde 7 bin böcek ve sürüngen çalınmış.
Ama canlı değil. Fosil herhalde.
Eşine az rastlanır bu hırsızlık türünde diye yazıyor Sputnik'in haberinde. Çalınan böcekler arasında ender bir tür olan zehirli altı gözlü kum örümceğinin de bulunduğu kaydedilmiş.
Evet.
Sigorta kapsamında değilmiş böcekler.
Brezilya'daki müzede gitti.
Tamamen gitti. Dünyanın en acı verici olaylarından bir tanesiydi o.
Sigortasızmış biliyor musun?
O da mı sigortasızmış?
Tümüyle sigortasızmış. Unuttuk yani ya paramız yoktu demişler. Olimpiyatlara gittiği için Dünya Kupası'na falan.
200 yıllık müze.
Para ve yani milyonlarca yıllık fosiller falan da vardı.
Onurulamayacak düzeydeymiş.
Evet. %10'u kalmış en fazla.
Neyse. Mısır medeniyetinden 700 eser varmış.
Geçmiş olsun diyelim. Ve üzerine bir bardak su içelim ve devam edelim. Putin diyor ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir uçaklarının Suriye Hava Savunması tarafından düşürülmesinin trajik bir dizi kazanın sonucu olduğunu söylemiş. Putin olayın Türkiye'nin Kasım 2015'te uçaklarını düşürmesiyle kıyaslanamayacağını belirtmiş. Daha önce Rusya İsrail'i, İsrail'de Suriye hükümetini suçlamıştı. Olay böyle esrarengiz şarbon gemisinden sonra şimdi esrarengiz uçak hikayesi var. 14 kişi öldü yalnız.
Rusya Suriye'yi, Suriye Rusya'yı mı suçlamıştı?
Evet.
Özür dilerim. Yok İsrail.
Yok öyle değil.
İsrail Suriye'yi, evet. Suriye İsrail'i suçlamıştı.
Rusya İsrail'i, İsrail'de Suriye hükümetini suçlamıştı.
Sonuç olarak İsrail yüzünden Suriye'nin Rusya uçağını düşürdüğü ortaya çıktı.
Evet ama Netanyahu da demiş ki olayın sorumlusu Suriye'dir. Rusya ile tüm bilgileri paylaşabiliriz demiş. Trump Suriye düşürmüş gibi duruyor demiş, uzaktan bakıyor tabii o. Tweetle bakıyor. Fransa'da İsrail'in saldırısına katılmadık demiş. Fransız firkateyni Auvergne'den roket saldırısı düzenlendiğini iddia etmişti. Rus TAS ajansı Fransa reddetmiş. Uçaktaki 14 kişinin akıbeti ne olmuş? Bilinmiyor.
Saldırının gerçekleştiği gün Humus ve Laskia kentlerinin sahil şeridinde de gece geç saatlerde peş peşe patlamalar meydana gelmişti. Saldırıların evet. Seyir füzeleriyle gerçekleştirildiği söylenmişti.
Cruise yani. Evet.
Rusya Savunma Bakanlığı Laskia'da yapılan füze saldırısının Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden yapıldığını açıklamış. Bakanlık ayrıca Laskia yakınlarında Il-20 tipi Rus uçağının da radardan çıktığını bildirmişti bu haberle birlikte.
Evet, başka böyle alelacele okumak zorunda kaldığımız zaman darlığından haberler de var. Halbuki hiç öyle hafife alınacak değil. Sputnik'in bir haberi var. Koalisyon güçleri diye belirtiliyor ama aslında Suudi Arabistan'ın ölümcül ordusunun, silahlı kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin Amerikan silah ve donanım desteğiyle ve Britanya'nın da istihbari desteğiyle yapılan Yemen'in batısındaki Hudeyde kentini Husilerden temizlemek için geniş çaplı operasyon başlattıklarını duyurmuşlar. Birleşik Arap Emirlikleri resmi ajansı WAM'ın haberine göre bu böyle. Birçok koldan askeri operasyon başlatılmış. 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere Sana Husiler batı bölge bazı bölgeleri kontrollerinde tutuyorlar. ama bombalanıyor. Varil bomba, her şey kullanılıyor orada da.
CNN'in bir haberi vardı. Yemen'de sivillerin Amerika Birleşik Devletleri yapımı bombalarla öldürüldüğünü ortaya çıkarmışlar. Bir insan hakları örgütü olarak nitelendirilen örgüt Muvatana daha önce Hrant Dink ödüllerinden bu sene yurt dışından verilen ödülü almıştı.
Evet.
Muvatana adlı insan hakları örgütünün belgelerini incelemiş CNN ve ülkede iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana yaşanan birçok ölümlü saldırıda Amerikan yapımı bombaların kullanıldığını
tabii,
ortaya çıkarmış.
Numaraları falan hepsi var.
Evet.
Amerika'nın hukuki ve ahlaki sorumluluk altına girdiğini de söylüyor. Muvatana Başkanı dün de bahsettiğimiz belki gün Radia El Mütevekkil CNN'e açıklama yapmış. Ve ahlaki ve hukuki sorumluluk altına giriyor. Koalisyona silah satarak Amerika Birleşik Devletleri Yemen'deki çatışmayı daha da kötüye götürüyor. Mali çıkarların masum insanların kanından daha değerli olması utanç verici demişti. Hatırlanacağı üzere özür de dilemişti Suudi Arabistan. Çünkü okula giden çocukların kampa giden çocukların 40'ının otobüste katledilmesi arkasından bir 20 çocuk daha 5 yaşın altındaki çocuklar da dahil öldürülmesi durumu vardı. Şimdi
özür diledi mi Suudi Arabistan bu konuda?
Yanlışlık yaptık dedi. Özür dilemedi.
Yanlışlıkla iki defa çocukların olduğu otobüsü bombaladı.
Evet. Hata yaptık dediler. Peki. Save the Children örgütü de bugün çok önemli bir haberde bu. 5 milyondan fazla çocuğun kıtlıktan perişan olduğunu, ölmek üzere olduğunu açlıktan söylüyor. Bir kuşağı yok ediyoruz diyorlar. Yani yok ediliyor. 1 milyondan fazla çocuk yok olma tehlikesi altında. 5 milyon çocuk da tehlike altında diyor. Hudeyde'ye yapılan bu büyük abluka yüzünden hiçbir ne ilaç ne yiyecek ne içecek hiçbir şey gönderilemiyor. Şimdiye kadar görülmemiş bir açlık tehlikesinin baş gösterdiğini söylüyor. Ve uyarıda bulunmuş 5 milyon 200 bin çocuktan bahsediyoruz. İnanmıyorum ya bütün bu rakamlara.
Evet.
Yanlış okuyorum herhalde.
Birleşmiş Milletler'in UNICEF'in açıklaması bu. Her 5 saniyede 15 yaşı altındaki bir çocuk hayatını kaybediyor ve en fazla ölümler de Afrika ülkelerinde yaşanıyor.
Evet, Save the Children Çocukları Koruma Örgütü'nün de açıklamaları da böyle. Şimdiye kadar 10 bin civarında insan öldürüldü 2015'ten beri bu Suudi saldırılarında.
İspanya bu arada Suudi Arabistan'a bomba satışını durdurmaktan vazgeçmiş.
Öyle mi?
Evet,
ben de çok şaşırmıştım niye vazgeçti diye.
Yemen'de
yani bomba satmayı niye durdurdu diye. Neyse akıl sağlığına kavuştuk.
Evet, Yemen'de kullanılacağı gerekçesiyle satışını durdurduğu açıkladı. 400 lazer güdümlü bombayı Suudi Arabistan'a yeniden gönderme kararı almış. İspanya basını geri adımının sebebinin Riyad'ın 1.8 milyar avroluk savaş gemisi anlaşmasını iptal edeceği endişesi olduğunu yazmış.
Evet tabii o zaman yani tabii ki o zaman çocukların ölmesi normal.
Evet aynı zamanda UNICEF Veri Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Lawrence Chandy 1990 yılından bu yana çocukların yaşam şansını arttırmak için kayda değer ilerleme kaydettik. Ancak milyonlarca çocuğun yaşamı hangi ülkede ve nasıl koşullarda doğduklarına bağlı demiş. Önlemler arttırılmazsa bugünden 2030 yılına kadar 5 yaşın altında 56 milyon çocuk ölebilir. Bunların yarısında yeni doğan bebekler olur uyarısında bulunmuş. Ve Birleşmiş Milletler yetkilisi çocukların ölümlerinin ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aşı gibi basit yöntemlerle engellenebileceğine dikkat çekmiş. Ama hem iklim değişikliği sebebiyle ortaya çıkan felaketler ve kuraklık gibi durumlar hem de Suudi Arabistan ve Beşar Esad yönetiminin Rusya'nın yaptığı saldırılarda olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de dahil savaş durumları bu gibi olanaklara insanların erişmesine doğrudan engel teşkil ediyor.
Evet, hallolur, rahat
diyorsunuz.
Et. Tabii tabii, rahat et. Gemi ne oldu? Gemi Akdeniz'de dolaşıyor mu? Hayal et gemi.
Bilmiyorum.
Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri Papaz Brunson'la görüşmüşler bu arada, pastör.
Hı hı.
Din adamı ve avukat ev hapsinde bulunan Brunson'u ziyaret etmişler. Ev hapsinde tutulduğu evden çıkan ziyaretçiler açıklama yapmadan 34 plakalı siyah plakalı ciple ayrılmışlar. heyecan verici gelişmeler de oradan oluyor. Cargill'in önünde de İstanbul'a yürüyen Cargill işçileri şirketin genel müdürlüğü önünde açıklama yapmış. İşçilere sendika, siyasi parti ve kitle örgütleri destek vermiş. Dün gözaltına alınmıştı işçiler. 7 saat boyunca gözaltında tutulmuştu. Neden? Bilmiyorum. Bu sorunun cevabı bende yok.
Onlar kendilerine verilen emirleri yerine getiriyorlardır o yüzden.
Gözaltına alın işçiler mi?
Hayır. Onları tutuklayanlar.
Evrensel'de valla 7 saat neden gözaltına? Yasalar değil, talimatlar uygulanıyor bu ülkede demiş işçiler. Yasalar uygulansın demiş. Kitlesel bir açıklama yapılmış pek çok sendika ve örgüt tarafından. Ama üçüncü havalimanında da savcılık gözaltına alınan işçilerden, onlar neden gözaltına alındı? Hak istedikleri için değil mi?
Öyle olduğunu söyleyenler de var. Aynı zamanda anarşist faaliyetlerin içerisine sızmış olan kişilerin kışkırtmasıyla beraber eylem yaptığı söylendiği de var.
Evet ama evet, yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet, çalışma hürriyetinin ihlali, kamu malına zarar, halkı kin ve nefret ve düşmanlığa tahrik.
Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik nasıl olmuş?
Olmuş kolay. Genel güvenlik kasten tehlikeye düşürülmüş. Görevi yaptırmamak için direnme suçları da yöneltilmiş. Kişilerin aileleri, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Zeynel Özen, Dilşat Can Baskaya, Erkan Baş ve Sezgin Tanrıkulu adliye önünde gözaltına alınan işçilerin getirilmesini beklemişler. Direne direne kazanacağız diye ikişerli gruplar halinde, tamamen suçlu ve eski köle dönemini de hatırlatan şeyler ya, Amerika Birleşik Devletleri'nde filan, direne direne ikişerli gruplar halinde getirilmiş ama direne direne kazanacağız, inşaat işçisi köle değildir, insanlık onuru işkenceyi yenecek sloganlarıyla adliye girmişler. Jandarmalar ağızlarını kapatmış, müdahale etmişler, jandarma şantiyede aramalar yapmış. Çok acayip şeyler oluyor. Ama en acayibi herhalde Deutsche Welle'nin söylediği, İstanbul'daki 3. havalimanı inşaatı işçileri insani koşullar altında çalışmadıkları gerekçesiyle korkunç hastalığa, tahta kuruları, bitkene vesaire gibi şeylerden bahsediyorlar. Büyük bir pislikten ve bir sürü insanın da iş kazası denemeyecek oranda ölmekte olduğu, 37 kişinin öldüğü haberi de vardı. Ama İstanbul'un 3. havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemiyle her şey, yani işçilerin şantiye alanına gitmek için servis beklerken yağmur altında dakikalarca beklemek zorunda kalmasıyla başlamıştı. Bardağa taşıran son damla da işte babası gibi havalimanı inşaatında çalışan 26 yaşındaki, adı verilmeyen M. Şöyle anlatmış: zorunlu mesai çıkışı servislere yöneldik. Yağmur yağıyordu. Epey ıslandık. Dakikalar sonra tek servis gelince herkes ona binmeye çalıştı. Cuma sabahı da aynı durum tekrarlanınca eylem başladı. Ayrıca burası ormanlık, haşere çok diyorlar. Ufacık yere çift katlı iki ranza koymaya çalışıyorlar. 8 kişi bazen aynı koğuşta kalıyor. Siz çıkın ilaçlayalım diyorlarmış. İlaçlamak da, yani zehire de ilaç denmesi de Türkiye'de olan şeylerden bir tanesi. Türkçe dilinin bir azizliği diyelim. Çıkarsam nerede kalacağım? Gurbetçiyim ben demiş mesela. Hasta olmaya izin yok, rapor yok. Böyle çok ayrıntılı Deutsche Welle'den izleyebilirsiniz ama panzerler eşliğinde OHA şartlarında havalimanı inşaatı görülüyor. Kapatılacak olan, bu açılınca kapatılacak olan İstanbul Atatürk'ün de dünyadaki en iyi 3. havalimanı seçilmesi gibi bir tuhaflık da var.
E-Dreams sitesi tarafından, evet.
E-Dreams, evet.
E-Dreams, pardon.
Dünyanın yani 50 binden fazla kullanıcının oylarıyla 5 üzerinden 4,16 puan almış ve 33 ülkede 530 havayolu, 1 milyondan fazla otel ve 40 bin destinasyona erişim imkanı sunuyormuş. Dünyanın en iyi 3. havalimanı, yani birçoklarını geride bırakmış. Heathrow, Madrid, Roma, Fiumicino ve Kopenhag'ı, Singapur, Changi ile Zürih'in ardından 3. sıraya yerleşmiş ama kapatılacak.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Doktor Metin Fevzioğlu'nun bir açıklaması var. Demiş ki işçilere yapılan uygulama, havaalanının isminin Mustafa Kemal Atatürk olması gerektiğini etkili şekilde dile getirilmesine asla engel olmamalıdır demiş.
Önemli olan o tabii. Evet. Bu arada Erdoğan'ın uçağının da aylar önce alınmış olduğuna dair Ahval sitesinde bir ilginç haber var. Çeşitli yazarlar da değinmişler buna. Boeing 747 çok ayrıntılı bir takım iddialar var. Sonra belki fırsat bulursak şey olabilir. Gazeteci Deniz Yücel'in M100 medya ödülünü aldığı var. Çalışmalarında gösterdiği cesaretten dolayı gazeteci Deniz Yücel Potsdam'da düzenlenen törenle ödülünü almış. Türkiye'de basın özgürlüğü alanındaki ihlaller ağır şekilde de eleştirilmiş. 35 ACM 7 akademisyenin dosyasını birleştirmiş.
Ağır Ceza Mahkemesi.
Ağır Ceza Mahkemesi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktor öğrencisi Semih Savaşal, Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Reşit Canbeyli, Profesör Berna Kılınç, Doktor Aslı Zeren, Yardımcı Doçent Doktor Meral Demirel, Yardımcı Doçent Doktor Ceren Özselçuk, Doçent Doktor Zeynep Gambetti, Öğretim Görevlisi Can Candan, İkinci Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu'nun birinci duruşması da görülmüş. Beyanlarını tamamlayan 7 akademisyenin duruşmaları Biyanet'ten okuyoruz. 35. Ağır Ceza Mahkemesi bünyesindeki akademisyen yargılamalarıyla birleştirilmiş. Uzun süre birleştirilme talepleri kabul edilmiyordu. 18 Ekim'de devam edecekmiş. İddianamenin ulaşmadığı 2 akademisyen savunma yapmamış. Semih Savaşal savunma için süre istemiş. Reşit Canbeyli ise savunmasını okumuş ikinci duruşmada. İtiraf edeyim ki daha önce imzaladığım iyi niyetli, sağlam gerekçeli metinlerin çok yankı getirmediği ve olumlu gelişmelere yol açmadığını bilen birisi olarak demiş. Bu metnin de istediğim etkiyi yapacağı konusunda kuşkularım vardı. Yanılmışım. İmzalarımız devlet katında dikkate alınmış. Bu dikkat her ne kadar şimdilik adli ama adil olmayan bir sürece dönüşmüş olsa da ben özgür fikirli, cesur insanların altına imza attıkları bu metnin bir gün ülkemizde çok daha ciddiye alınıp yaygın olarak benimsenecek bir ilkeye dönüşeceğine inanıyorum demiş. Can Can'dan da düşünce ve ifade özgürlüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, imzaladığı uluslararası anlaşmalar ve Türkiye Cumhuriyeti yargısı, yani sizler tarafından korunma altında olması gereken bir vatandaş olarak ifade özgürlüğümün ve adil yargılanma hakkımın korunmasını talep ediyorum demiş. Bu celse sonucunda beraatimin gerçekleşmediği durumda yargılanmamın devamı sürecinde her türlü savunma hakkım baki kalmak üzere bu beyanımı burada bitiriyor ve suç işlemediğim açıkça ortada olduğu için beraatimi talep ediyorum diyor. Heyet dosyaları birleştirmiş bunları. Böyle bir devam ediyor. Ta 10 Ocak 2016'dan beri devam eden Barış Çin Akademisyenler İnisiyatifi'nin bu suça ortak olmayacağız bildirisi 1128 akademisyen imzasıyla yayınlanmış. Sonraki katılımlarla imza sayısı da 2212'ye ulaşmıştı. Devam ediyor bu tuhaf davada. Evet, bu şekilde şimdilik bitirelim bugünkü haberleri. Çok özetlemek zorunda kalıyoruz. Geniş çapta analizi gerektiren haberler de var ama ancak bu kadarına yetişiyoruz. Özür dileyerek şimdi ara verelim. Ondan sonra da göçmen meselesi başta olmak üzere bir takım önemli uluslararası meseleleri de Cengiz Aktar'la konuşacağız.
Açık Gazete.
Nereye doğru?
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.
Günaydın Cengiz.
Ömer günaydın.
Günaydın Cengiz Bey. Merhaba.
Günaydın. Evet. Bu Guardian Weekly'de bir çok iyi bir özet var. Bu mülteci ve göçmen meselesiyle alakalı onu konuşacağız bugün değil mi?
Evet, çok da yani hem rakamsal olarak çarpıcı şeyler derlemişler. Bayağı evet. Senin ana uzmanlık konun olarak sana havale ettik ki bu konuyu.
Tamam. O zaman şöyle yürüyelim. Siz o metindeki verileri kısaca hatırlatın, ben de üzerine yorum yapayım, olur mu?
Hay hay, memnuniyetle. Yani insanlığın kitleler halinde göçü muhtemelen zamanımızın en büyük hikayesi diyor Amelia, evet. Hill ve bunun şimdiye kadar daha önce rastlanmış bir problem olup olmadığını söylüyor. Yani 2014'ten bugüne 30 bin kişinin bir kere denizlerde öldüğü gibi korkunç rakamlar var. İnanılmaz yani.
Evet.
Ve ayrıca da dünyadaki mültecilerin sayısıyla ilgili olarak da çok çarpıcı şeyler var. Yani bütün %57'si mültecilerin sadece 3 ülkeden geliyormuş. Mesela Suriye'de 6 milyondan fazla, Afganistan 2,5 milyona yakın ve Güney Sudan'da da 2,3 milyon. Kolombiya'da en büyük böyle yerinden olmuş insan 7,5 milyondan fazla insan barındırıyor. Yani bunun nasıl giderek de baş edilemeyecek bir sorun haline geleceğini, bütün önceden yapılmış projeksiyonların çok artacağını, yani 2050'ye kadar, yani 20 yıl içinde neredeyse 230 milyon uluslararası göçmen olacağını, bunun da daha fazla aslında 400 küsur milyon olacağını söyleyen rakamlar var.
Esas rakam o. Yani bu bunun üzerinden düşünmek, meseleyi kavramak gerekiyor.
Evet.
2050 yarın, yani 2050 çok yakın bir zaman. Evet. Ve 405 milyon insanın yollarda olacağını söylüyor. Yalnız burada, yani bu yeni bir hadise, fenomen değil tabii.
Değil, evet.
İnsanoğlu yeryüzünde peydahlandığından bu yana göç eden bir canlı. Yani insanlık tarihi, savaş tarihi denir ama insanlık tarihi aynı zamanda göç tarihidir de. Yani ve çünkü bulunduğu yerde yaşaması mümkün değildir ve en temel mesele de budur. Bu radyoda bunu sık sık işledik. Yani her canlı eğer bulunduğu yerden memnun değilse ve hayatını orada idame ettiremiyorsa veya ettiremeyeceğini kestiriyorsa çeker gider. Yani bu bir altın kuraldır. Ve dolayısıyla eskiden insanlar kuraklıktan, efendim açlıktan, yani yiyecek bir şey olmadığı için veya savaşlara maruz kaldığı için göç ediyor. Ve şimdi de benzer nedenlerden göç ediyor aslında. Yalnız şu var, eskiden bu kadar sınır yok. Şimdi 200'e yakın devlet var ve sınırı aşmak gerekiyor. Dolayısıyla bu bir mesele olarak ortaya çıkıyor.
Yalnız pardon, bir ufak parantez, yalnız sınırlar arttığı gibi bir de sınırların hepsine neredeyse kalın korkunç duvarlar konuyor.
Tabii bu duvar ören ülkelerden bir tanesi de Türkiye, unutmayalım. Evet. Türkiye bütün güney sınırına betondan duvarlar örüyor. Aynı İsrail'in Filistinlileri, yani Filistinli Arapları İsrailli Yahudilerden ayırmak için ördüğü duvarlar gibi.
Evet, Fas'ın da Batı Sahra'yı tamamen ördüğü gibi.
Ama ben gibi. O adını ettiğin duvarı gördüm. O duvarın şöyle bir, evet, çok eski, 2. Hasan Kral, Fas Kralı 2. Hasan zamanında inşa ediliyor. Yalnız tabii düşünülmeden yapılmış şeyler olduğu için bunlar, o duvarın bulunduğu yer çöl, kum çölü.
Evet.
Dolayısıyla kum fırtınalarıyla o duvar, ben daha oralarda çalışırken, yani bu dediğim 2000 yıllarının başındaydı, 2002-3, o duvar yok olmuştu. Kum almış götürmüş yani. Neyse, yani bu aslında iyi bir metafor oldu. Zira ikinci altın kuralımız da bu. Bunu her zaman not etmekte fayda var. Birincisi malum, canlılar eğer memnun değillerse yaşadıkları yerlerden göç ederler. İkincisi de bu göçü durdurmak mümkün değildir. Yani bu illaki bir yolunu bulur, bir açık bulur ve o açıktan sızar. Yani bir kere püskürtürsün, iki kere püskürtürsün, üçüncüsünde girer. Çünkü mesele hayatta kalmak ve hayatta kalma güdüsüdür.
Evet.
Bunu engellemek mümkün değildir. Yani hükümetlerin, yani hükümetler bunu bilmiyor mu? Biliyor tabii. Ama bu mülteci meselesi artık günümüzde özellikle varsıl ülkelerde öylesine siyasi bir konu haline geldi ki seçim kaybettirir yani. Bu konuda müsamaha ve ya Almanya'daki yani Merkel'in 2015'te 2016'da Suriyeli mültecilerle ilgili aldığı karar çok cesurane bir karardı. Ancak bunu tabii Almanya'nın ekonomik performansıyla birlikte okumak gerekiyor. Kaldı ki o bile yetmedi. Biliyorsunuz Almanya'da şimdi göç karşıtı, ilticacı karşıtı olan bir sol parti türüyor. Yani akıl alır gibi değil.
Evet.
Ama öyle. Yani Alternative für Deutschland'ın bir soldan bir kardeşi doğdu. Soldan bir ve yani böyle şeyler yaşanıyor dünyada.
Yani Alternative für Deutschland, Alternative für Deutschland'da alternatif.
Şimdi bu mesele yani daha bu mesele bitmez ama şunun altını çizelim, şunu hatırlatalım. Yani bunun gündeme oturması, yani gündemde ve kalması çok önemli. Çünkü aslında burada muazzam bir sahtekarlık da var. Şimdi varsıl ülkelerin istisnasız hepsinin göçe ihtiyacı var. Yani emigration'a ihtiyacı var. Ama bunu söyleyemiyorlar. Yani siyasetçiler bunu söyledikleri andan itibaren demin dediğim gibi seçim kaybetme riskiyle karşı karşıyalar. Oysa bütün demografik projeksiyonlar, yapılan bütün hesaplar gösteriyor ki o 2050 dediğimiz yıllarda bazı ülkelerde insan kalmayacak yani. Bir de insanlar uzun yaşıyor malum. Evet. O uzun yaşayanların emeklilik payları nereden, hangi kaynaktan gelecek? Dolayısıyla yani göç bir olmazsa olmaz bir şey. Ama bunu kimse itiraf edemiyor. Yalnız bir de kaynak ülkelerle ilgili muazzam bir dilemma vardır. Yani muazzam bir açmaz vardır. Bu göç belki varsıl ülkeler için bir nimet, yani reddettikleri, kabul etmek istemedikleri bir nimet ama diğer ülkeler için de, yani kaynak ülkeler için, o göçmenleri yollayan ülkeler için de bir felaket. Çünkü beyin göçüyor.
Evet, aynen öyle. Yani pek çok ülkede. Bir de şeyi de eklemek gerekiyor. Bu çok büyük bir ekonomik başka boyutu var. Kaçakçılık, insan kaçakçılığı.
Evet, orada o yazıda var.
Yazıda da yılda 150 milyar dolar her yıl.
Ve biliyorsunuz mafya bu işin içinde. Şimdi bu konuyla ilgili bir kısa bilgi vereyim. 1990'ların sonunda ben bu işlerle bir fiil ilgilenirken Birleşmiş Milletler çatısı altında rakam, sıkı durun, 10 milyardı.
Öyle mi? Yani 10 milyardan 150 milyarı aşkın bir rakama ulaştı. 15 katına çıkmış yani. Ve ne kadar zamanda, yani böyle...
Dediğim 99 yani. 98 desen 20 sene.
20 sene. İnanılmaz bir şey. 20 senede 115 katına çıkıyor.
Evet. Yani tüyler ürperdi şimdi. Şimdi yani bu metinde pek çok bilgi var. Belki açık siteye koyarız. İyi de olur. Yani evet. Çünkü toparlamış. Bir de tabii önemli bir bilgi var sonunda. Şimdi önümüzdeki Aralık ayının 10 ve 11'inde Fas'ın Marakeş kentinde bir uluslararası toplantıda ele alınacak bu konu. Yıllardır bunun peşinde koşan karar vericiler var. Hem ulusal hem hükümetler arası. Global Compact adında bir iki günlük devasa bir toplantı bu. Sonuç bildirgesi hazır. 34 sayfa. Bu adını ettiğimiz Guardian'ın makalesinde bir link var. Oraya bakılabilir. Çok mufassal. Hakikaten bu yıllardır göç ve iltica konusunda birikmiş olan bütün mevzuatı, müktesebatı ve kuramı harmanlıyor. Bu 34 sayfalık metni İngilizce tabii, belki Türkçesi çıkar günün birinde. Bunu da siteye yüklemekte fayda var. Bu toplantı yani gündemde, meseleyi gündemde tutması açısından çok hayırlı bir toplantı. Yalnız sorunları var tabii, çünkü kalıcı bir yapısı yok hala, ad hoc yani. Uluslararası Göç Örgütü 2016'da Birleşmiş Milletler'in yani camianın içine girdi, farklı bir örgüttü. Sekreteryasını onlar yapıyor, IOM yani namı diğer. Ama her zaman bu tip toplantılarda olduğu gibi yani state-led approach, yani devletlerin güdümünde bir girişim bu. Yanımıza sivil toplum kuruluşlarını alacağız diyorlar ama yani devletlerin olduğu yerde demin de söylediğimiz gibi siyasi nedenlerden bu tip toplantılardan çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Ama dediğim gibi yani bunu gündemde tutmak, gündeme getirmek, gündemde tutmak da iyi bir şey yani.
Evet, tabii FAS'ın bunu üstlenmesi de başka bir ironik tuhaflık da var. Yani kendisi Afrika'nın son sömürgesine de sahip, Batı Sahra.
Allah'ım. O mesele işte demin de söylüyordum yani, o mesele üzerine ben biraz çalıştım yani, orada bilfiil çalıştım hatta. Ya o kadar ak kara bir mesele değil açıkçası Ömer. Yani karışık bir mesele. Bu meselenin ta 19 yani İspanyol Sahrası'dır oranın adı biliyorsunuz. Ve ta 1970'lerin ortasından yani Franco rejiminin çökmesinden bu yana var olan bir 40 küsür senelik mesele yani. Orada tabii bu meselenin bu kadar zaman içerisinde çözülmüyor, çözülememiş olmasının nedenlerinden biri de maalesef Cezayir'in tavrıdır. Yani evet. Cezayir memnundur yani bu meselenin orada öyle kanayan bir yara olarak kalmasında. Bunu da bir kenara not edelim. Konuşuruz daha
önce. Evet, bu vesileyle ben de naçizane bir ufak şey yapayım. Democracy Now! Geçen seneki iklim zirvesi sırasında Marrakeş'te yapılırken çok ilginç bir eylem gerçekleştirdi ve çaktırmadan bu Batı Sahra'ya bir gezi ve röportaj düzenledi. Oradaki direnişçilerle de konuştu. Bunu yeni yayımladı Democracy Now! Son derece çarpıcı ve ilginç gözlemler var yani.
Hakikaten insanlık dramıdır yani.
Evet.
Korku, bu böyle dünyada böyle bitmez tükenmez sorunlar var. Mesela Keşmir bunlardan biridir.
Evet, Kudüs, aynen öyle.
Kudüs ondan sonra ve tabii Batı ve bu Batı Sahra meselesi. Şimdi diğer konumuza gelelim. 10 dakikamız kaldı. Hatta daha bile az. Bu işçi cinayetleri meselesi. Şimdi bu konu epey gündemde, bu o korkunç havaalanı ile gündeme geldi.
O konuyla da alakalı son dakika gelişmesi var. Yeni belli oldu. İstanbul'daki bir yeni havalimanının inşaatındaki çalışma koşullarını protesto ettikleri için gözaltına alınan işçilerden 24'ü tutuklanmış. Evet, tutuklanmışlar.
24'ü tutuklandı demek. Bir bu eksikti yani. Evet. Tam çiftliği gitmişler. Mükemmel. Tabiri caizse. Şimdi bu güvenli çalışma org yani internet adabıyla tabii güvenli çalışma.org sitesinde bu konuyla ilgili bir yeni bilgi yayınlandı. Ona göz atılabilir. Bu güvenli çalışma ve güvenli çalışma meclisi, bir diğer adı daha var, yangın kulesi. Bunlar Eylül 2011'den bu yana işçi cinayetlerinin çetelesini tutuyorlar. Çok önemli bir girişim. Eylül 2011 ve giderek artan, hiçbir zaman azalmıyor ve bu cinayetlerin başka bildiğimiz, yani bakanlığın sitesinde falan böyle bir şey yok. Hiçbir yerde, başka yerde bulmak mümkün değil. Bu konuyla ilgili yasalar ve yönetmelikler mevcut fakat uygulanmıyor, biliyorsunuz. Yani iş güvenliğinden bahsediyorum. Rakamlar hakikaten ürkütücü. 2012'den alırsak, 2012'de 878 işçi, 2013'te 1235, 2014'te 1886, 2015'te 1730, 2016'da 1970, 2017'de 2006, ki yani rekor geçen sene, ve bu yılın ilk 8 ayında da 1290 işçi farklı nedenlerden, ama iş güvenliği, yani çalışma güvenliği olmadığı için hayatlarını kaybediyorlar iş mahallinde, çalışma mahallinde. Ve bu çeteleyi tutan meclis şunun altını çiziyor, şu fevkalade önemli: en az diyor bu rakamlara. Yani bilinmeyen, haberi verilmeyen ölümler de büyük ihtimalle maalesef mevcut. Yani bunu unutmamak lazım. Ve her seferinde, yani bu da aynı Ömer az önce söylediğin gibi, yani bu yani iklim değişikliği meselesi, göç ve iltica meselesi ne kadar önemli ve gündemde tutulması gereken meselelerse, bu işçi cinayetleri de öyle. Şunu hatırlatayım, Türkiye şampiyon, Avrupa şampiyonu.
Evet, OECD'de de çok yüksek bir yer tutuyor anladığım kadarıyla.
Ya Avrupa şampiyonu, çünkü biliyorsunuz, yani hiçbir şey olmadan, hadi şimdi bu havaalanı da 29 Ekim'e yetişecek, biliyorsunuz. İşte bir buçuk ay kaldı. Yani öyle de yetişecek, böyle de yetişecek. Ne yaparsanız yapın. Bu Can'ın az önce sözünü ettiği 24 tutuklamada bununla alakalı gözdağı veriyor tabii. Ve şimdi onların yerine gelen işçilere göz açtırmama gibi bir keyfiyet söz konusu.
Evet, yani...
Vahşi kapitalizm, yani başka.
Çok ilginç bir şey de var. Deutsche Welle Türkçe'de çıkmış. İstanbul'da panzerler eşliğinde havalimanı inşaatı şeklinde bir haber.
Aynen öyle.
Ve şey diyor orada, inşaat iş sendikası avukatı ile konuşmuşlar. İş güvenliği önlemlerini incelemek için havalimanı şantiyesine girmeye çalışmışlar ama engellemeler var. Şantiyeye girmek kışlaya girmekten daha zor diyor. Yani çok acayip şeyler. Ve mesela kablolar dan zehirlenen işçiler olduğu belirtiliyor. Neden? Çünkü kabloları fareler kemirmesin diye zehirlemişler kabloları ama işçilere söylememişler, çıplak elle tutmayın filan diye. Böyle şeylerden anlatılıyor.
Nereye bakar mısın? Can'a bir sorum var bu arada.
Buyurun.
Bu yeni uçak oraya inebilecek mi acaba?
Yeni uçak oraya inecek ama üçüncü, daha doğrusu Atatürk Havalimanı da dünyanın en iyi üçüncü havalimanı olarak da seçilmiş. Belki oraya da son bir kez inmek ister diye düşündüm kapatılmadan önce.
Önce oraya mı inecek? O uçak kimin Allah aşkına?
Uçak mı? O uçak Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin.
Evet, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Unuttum bir an. Devlet
hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
Evet, evet.
Evet, ahvalde çıkan habere de göz attık. Çok ilginç tabii, son derece ilginç. Yani bir ay önce ısmarlanmış ve tadilat ve eğitim, uçaklar, pilotlar için de eğitim yapıldığı da belirtiliyor.
Çok... Can'a bir sorum daha var. O Cevval'dir ve Acar'dır.
Buyurun.
Havaalanının adı, yani Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti var. Onun tek sorunu o, biliyorsunuz. Havaalanının adı Bu konuda acaba ne olacak sence?
Yani arada bir tartışma var. Benim önerim Fatih Sultan Mustafa Kemal gibi bir isim olursa her iki tarafı da mutlu edebiliriz diye düşünüyorum.
Abdülhamit Han diye de bitmesi lazım.
Evet, Fatih Sultan Mustafa Kemal Abdülhamit Han Havalimanı.
Recep Tayyip Erdoğan Airport olmayacak mı?
Aa, olur mu öyle şey? Nereye iniyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'a iniyorum gibisinden şeyler söylenmesi gerekirse hoş karşılanmayabilir.
Lafızı öyle değil.
Öyle değil mi? Yani onun bence şu andaki mevcut siyasilerden daha ziyade tarih isimlerde olduğu zaman bu tip yanlış anlaşılmaların önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Yoksa kötü olabilir.
Evet. Sonuçta kaldı bir haber vermek istiyorum.
Lütfen.
Gelecek bu hafta sonu değil, gelecek hafta sonu pazar günü 30 Eylül'de Makedonya'da bir referandum var. Bu kimle alakalı? Yani ülkenin adı Kuzey Makedonya olsun mu olmasın mı? Bu hatırlarsınız birkaç ay önce Yunanistan'la Makedonya Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve herkesin var olan bütün kurum ve kuruluşların sponsorluğunda Prespes'te sınırda yukarıda Epir'de bir anlaşma imzaladılar isimle alakalı. Bununla ilgili bir referandum var. Kıl payı önde evet diye gözüküyor. Yalnız yani o kadar ilginç ki olup bitenler, yani Batı'nın özellikle Avrupa Birliği'nin Avrupa Komisyonu vasıtasıyla ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Makedonya üzerindeki baskısı görülmüş şey değil. Yani ben ters tepecek diye korkuyorum. Yani bu genişlemeden sorumlu komiser Avusturyalı Johannes Hahn neredeyse Üsküp'te karargah kurdu. Devamlı orada ve sıkı durun, AB ile üyelik müzakereleri, ki yıllardır bu isim meselesi yüzünden başlayamıyor biliyorsunuz. Şimdi 30 Eylül'de referandum var. Müzakereler 27'sinde başlıyor. 3 gün önce.
İlginç.
Evet.
Çok ilginç. Matis gitti. Yani Amerikan
Kuduz köpek.
Matis gitti oraya yani destek atmaya gene.
Mad Dog, Kuduz köpek. Evet, çok ilginç şeyler oluyor.
İlginç hakikaten. Bakalım sonuç ne olacak?
Benim de bir sorum olacak müsaade ederseniz size yöneltmek
tabii,
istediğim.
Havaalanıyla ilgiliyse hemen alayım.
Yok, Türkiye vatandaşlığını kaç para ettiğine dair bir soru bu. Resmi gazetede yayınlanan kararla yabancıların vatandaşlık alma hakkı kolaylaştırılmış.
Ama kararı kim verecek?
Efendim?
Kararı kim verecek?
Kararı kim verecek? Parayı bastıran verecek kararı gibi duruyor.
Millet verecek.
Öyle mi?
Cumhurbaşkanı.
Öyle mi?
Ha, evet.
Tamam. Ama şimdi... Şöyle yazıyor haberde, vatandaşlığa hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmiş. Dolar arttı ya, o yüzden belki de. Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken askeri taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüş.
Oo, tam şey yani.
Herkes Türkiye vatandaşı olacak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacak.
Evet.
Bir şey yani bu sol
değil. Sudan ucuz.
Evet, evet. Çok hoş oluyor. Peki ve maalesef bitirmek zorundayız ama bir küçük şey parça hediyemiz var. Uygun bulursan. Şey göçmen punk göçmen diyor.
Evet.
Ve beni legalize et, beni realize et diye devam ediyor. Ben hala elimde bütün gece söylersem, şarkı söylersem ruhum rahatlar, yatışır diyor. Onun için de bir metot buldum. Senin de bir şeyin varsa, sözlüğün varsa etrafta hemen ona bak. Immigrant punk sözlerine bak diyor. Gogol Bordello grubundan göçmen punk şeyini, şarkısını uygun gördük, eğer kabul edersen onu dinleyelim.
Memnuniyetle.
Peki, çok teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Emigrant punk.
emigra punk, emigra la emigra la emigra punk, emigra emigra emigra punk. I put a ribbon to the melting pot. I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigra punk, emigra, emigra, emigra punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, I see another immigrant punk. There is a little punk in mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Ah, woo, woo, woo, woo, yo. I legalize me. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pop without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hossa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her.
Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz. Saat 9.38 ve medya ile ilgili bazı haberlerimiz var. Önce onlara bir göz atmaya çalışalım. Daha önceden de bahsettik. Çalışmalarında gösterdiği cesaretten dolayı M100 medya ödülüne layık görülen gazeteci Deniz Yücel, Almanya'da Potsdam'da düzenlenen törenle ödülünü alıyor. Ve Türkiye'deki basın özgürlüğü alanındaki ihlallerde eleştiriliyor. Yani bir yıl cezaevinde kalmıştı. Şubat'ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, Almanya'ya dönmüştü. Salı akşamı da M100 medya ödülünü aldı. Potsdam Belediye Başkanı Jan Jacobs, Deniz Yücel'in mesleğinde göstermiş olduğu cesaret nedeniyle bu ödüle layık gördüğünü söylemiş. Sağlam temeller üzerinde korkusuzca haber yazdığını işaret etmiş. Otokratlar ve popülistlerin özgür ve açık bir toplumun değerlerini tehdit ettiği bu dönemde Deniz Yücel'in bu tutumunun büyük cesaret gerektirdiğine de dikkat çekmiş. ve Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlalleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı devlet ziyareti de gündeme gelmiş. Lindner, Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner de Türkiye'de, dünyada ve Türkiye'de basın özgürlüğünün önemine vurgu yapmış. Gazetecilerin ancak özgürce çalışabildiği ülkelerde toplumlar da özgür olabilir demiş. Ve yüzlerce gazetecinin işini yaparken kısıtlandığını, hatta tutuklandığını da söylemiş. Deniz Yücel de Alman hükümeti Türk toplumuna ihanet etti demiş. Bastırmadığı için. Ve böyle epey ayrıntılı bir tören var. Gazeteci Deniz Yücel ve eşi Dilek Maya Türk Yücel ödül töreni sırasında böyle güzel pozlarıyla da vermişler, görünmüşler.
Evet.
Biri de M100 ödülü alanlardan biri de Gezi Park eylemcilerinden Erdem Gündüz olmuş. O da ilginç. Duran adam olarak tanınan koreograf ve dansçı Erdem Gündüz'e de 2013'te verilmişti bu ödül. Taksim Meydanı'nda saatlerce hareketsiz durarak adını duyurmuştu. Diğer isimler arasında Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, Hans Dietrich Genscher, Almanya'nın eski dışişleri bakanlarından ve Bob Geldof gibi isimler de bulunuyor.
Aynı zamanda Harvard, Yale, Oxford, MIT ve Columbia üniversitelerindeki akademisyenler 10 aydır hakkında iddianame olmaksızın tutuklu bulunan Osman Kavala'nın durumuna dikkat çekmişler. Akademisyenler ellerinde 10 aydır duruşmasız ve iddianamesiz tutuklu "Adalet bu mu? Osman Kavala'nın yanındayız" yazılı pankartla fotoğraf çektirmişler. MIT'den ekonomist Daron Acemoğlu var. Harvard Üniversitesi'nden iktisatçı Danny Roderick ile Osmanlı tarihçisi Cemal Kafadar var. Yale Üniversitesi'nden siyaset bilimciler Seyla Benhabib ve Ayşen Candaş'ın fotoğrafı var. Özür dilerim. Columbia Üniversitesi'nden tarihçi Elazar Balkan var. Oxford Üniversitesi'nden Ezgi Başaran ve düşünür Kalipso Nikolaidis var. Ve Stanford'dan da Timothy Gorton Ash'in fotoğrafları Biyanet'in internet sitesinde görülebilen fotoğraflar arasında.
Evet.
Flash haber olarak, daha da son dakika haberi olarak vermiştik Cengiz Aktar'la konuşurken, detaylarından bahsedeyim müsaade ederseniz. İstanbul'da yeni havalimanı inşaatındaki çalışma koşullarını protesto ettikleri için gözaltına alınan işçilerden 24'ü tutuklandı diye yazıyor gazete Duvar'ın haberinde. 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. 2911'e muhalefet, çalışma hürriyetinin ihlali, kamu malına zarar vermek, halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmek, genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması, görevi yaptırmamak için direnme suçlamaları yöneltilmişti kendilerine. Siz de saymıştınız bu suçlamaları. Sabaha karşı kararını açıklayan mahkeme gözaltındaki 43 işçiden 24'ünün tutuklanmasına hükmetmiş.
Evet, Alacakaranlık kuşağında dolaşmaya devam ediyoruz. Bu arada medyayla ilgili de bir önemli gelişme de şu: Cumhuriyet Gazetesi'nde yönetim değişikliği oldu malum. Eski çizgisine döndürüldü diyor, bir vakıf yönetimi değişikliği gazete içinde de yapıldı. Bugün Cumhuriyet'in olaylar ve görüşler sütununda, sayfasında, ikinci sayfada Batı demokrasisinde Cumhuriyet'e karalama kampanyası başlatıldı. Benzersiz bir kin bombardımanında olduğu söyleniyor. Osman Çutsay yazmış. Avrupa'da ilk kez karalama hayaleti bir gazeteyle ilgili bu kadar dolaştı. Gazeteye ilişkin tek merkezde haksız iddialar, tezvirat tek merkezden yönlendirildi diyor. Bir komplo diyor yani. Tüm bunlara en güzel yanıtsa yapılacak, tırnak içinde yani, yapılacak gazeteyle verilecek yaratıcı, ilerici ve Türkiye devrimcilerine güven veren, habercilikte yeni kapılar açan bir gazete kimliğiyle demiş. Fakat Cumhuriyet'ten ayrılanlardan kasayı boşalttılar şeklindeki bir iddia da yapılmıştı. Ona sert bir yanıt gelmiş. Sabrımızın bir sınırı var diye. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç ortak açıklamayı yapmış ve şey diyor: İlhan Selçuk döneminde Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan, 7 Eylül Cuma gününe kadar Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak gazetenin imtiyaz sahibi konumunda bulunan Orhan Erinç diyor ki Yönetim değişikliğinin ardından Cumhuriyet'ten ayrılanlar adına yaptığı ortak açıklamada kasayı boşalttılar iddiasına şöyle demiş: bu iftiradan sonra arkadaşlarım ve kendi adıma bu sessizliği bozmak zorunlu hale gelmiştir diyor. Ve şöyle devam etmiş: Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni yönetimini anlıyoruz. 12 Cumhuriyet mensubunun 1,5 yıla varan tutukluluklarındaki ve 8 yıla varan hapis cezalarındaki sorumluluklarını, katkılarını unutturmaları gerekiyor. Bunun için hedef saptırmaları, gündem değiştirmeleri lazım diyor. Kimse Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yönetimine ve ayrılan emekçilerine bir kuruş haksız menfaat, tek bir ahlak ve etik dışı eylem isnat edemez ifadesini kullanmış. Ve diyor ki yani yönetime geldikleri 7 Eylül'den bu yana akıllarına ne geliyorsa söylüyorlar, yazıyorlar. Duymazdan geliyoruz, susuyoruz. Sadece Cumhuriyet'in ve içeride kalan arkadaşlarımızın zarar görmemesi için içine çekilmeye çalıştığımız kavgaya omuz silkiyoruz. Sessizliğimiz yanlış anlaşıldı. Bu kez akçeli işlerde suçlamaya geldi sıra. İşte orası sabrımızın sınırının çizildiği yer. Gerçeği çarpıtıyorlar ve ortalığı bulandırıyorlar. Kimse Cumhuriyet Gazetesi'nin eski yönetimine ve ayrılan emekçilerine bir kuruş haksız menfaat, tek bir ahlak ve etik dışı eylem isnat edemez. Cumhuriyet'in kasasını boşalttılar yalanına ilişkin gerçekleri kamuoyunun bilgisine sunuyoruz diyor. Ve son 5 yılda 2013-2017 arasında ayrılan çalışanlarına 7 milyon lira tazminat ödedi Cumhuriyet. İş yeri uygulaması, işine son verilen ya da ayrılmak isteyenlerle karşılıklı anlaşarak çoğunlukla bir ikale, yani bozma sözleşmesi yaparak tazminatların ödenmesi şeklinde oldu. İkale sözleşmesi iş hukukunda işverenle çalışanın anlaşarak ayrılmasını düzenleyen iki taraf için de ideal ve uygar çözüm yoludur. Böylece bugüne, yani yönetim değişene dek ayrılanlara alacakları eksiksiz olarak ve hep tam zamanında ödendi diyor. Ve çalışanlara Alev Coşkun, gazetemizde gönderilenler de dahil çalışanlara alacaklarının ödenmemesi talimatını veren tek yöneticidir. 2000'lerin başında nakit sıkışıklığına çözüm olarak ödemelerin geciktirilmesi için bu yönteme başvurmak istediğinde gazetenin hukuk bürosu bu davalarda şirketi temsil etmeyi reddetmiştir. Alev Coşkun'sa tazminatları ödemek yerine arkadaşı olan bir avukata vekalet ücreti ödeterek işten ayrılan çalışanları dava açmak zorunda bırakmıştır. Cumhuriyet Gazetesi tarihinde bu uygulamanın eşi yoktur. Bu nedenle vakıf yönetiminin başına Alev Coşkun'un gelmesi durumunda çalışanların özlük haklarının ödenmeyeceği zamanlara dönülmesini beklemek normaldir. Kaldı ki pek çok arkadaşımız için böyle bir yönetimle sulh olmak için dahi olsa aynı masaya oturup görüşmenin zül sayılması gerektiği açıktır. Özellikle de onların ihbarlarıyla cezaevinde yatanlar yönünden. Bu nedenlerle hiçbir biçimde yeni yönetimle çalışmak istemediğini beyan eden, fiilen yönetim kademelerinde görev yapan 8 arkadaşımızla karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri sona erdirildi. İyi ki öyle yapmışız. Yeni yönetim ilk iş seçildikten bir saat sonra Murat Sabuncu'nun genel yayın yönetmenliğini ve sözleşmesini sona erdirdi. Ardından da şunu yaptı. Cuma günü Yazı İşleri Müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren'i, pazar günü de, evet pazar, Ankara temsilcisi Erdem Gül'ü mevcut görevlerinden azletti. Ama alacaklarını ödememek için sözleşmelerini feshetmedi. Hangi göreve atandıklarını da bildirmedi. Bilindiği gibi sözleşmeler tek taraflı ağırlaştırılamaz. Sorarsınız, çalışan kabul etmezse aynı koşullarda devam edersiniz ya da sözleşmeyi feshedersiniz. Mevcut vakıf yönetiminin talimatıyla bir günlük genel yayın yönetmeninin ilk icraatıysa 3 yayın yöneticisini, yani Bülent Özdoğan, Faruk Eren ve Erdem Gül azledip onları gazetede boşlukta bırakmak yönünde oldu. Boşlukta, tırnak içinde. Hı hı. Gazete yönetiminin her fırsatta dile getirdiği tırnak içinde gene, kimsenin sözleşmesine son verilmediği iddiasının aslı bu boşlukta bırakma halidir. Yapılan sözleşmelere ilişkin yalanlar havada uçuşuyor, konuşudur diyor. 8 arkadaşımızla ikale, yani bozma sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme yapılanlar kıdemleriyle birlikte şöyle: Murat Sabuncu 4 yıl 1 ay, Bülent Özdoğan 18 yıl, Faruk Eren 1,5 yıl, Güray Öz 23 yıl, Musa Kart 25 yıl, Önder Çelik 35 yıl, Bülent Utku 25 yıl ve Ayşe Yıldırım Başlangıç 25 yıl. Bu arkadaşlarımız dışında başka biriyle sözleşme yapıldığı iddiası kulağınıza fısıldanıyorsa yalandır. Sorun göstersinler diyor.
Hesaplamalar basın iş kanunu gereğince üst sınıra tabi olmaksızın gazetecinin çalıştığı her yıl için bir aylık brüt ücreti, her yıl için 42 günlük yıllık izin esasına göre kullanılmayan izin ücretlerini ve 3 aylık ücreti kadar ihbar tazminatı, parantez içinde gerçek olan ve hesaplanması gerekenin altında bir diye verilmiş bu ifade, fazla mesai ücreti üzerinden gazetenin ilgili servislerince yapılmıştır diye belirtmişler.
Evet, yani 35 yıla varan kıdem süreleri olan 8 kişi için toplam 1 milyon 653 bin lira hesaplanmıştır. Kolay anlaşılması için bunun astronomik olduğunu söyleyenlere iki örnek verelim. Kıdem tazminatı ödenerek işine 7-8 yıl kadar önce son verilen eski Adana temsilcisinin diğer talepleri için açtığı davada kazandığı alacağı 240 bin liradır. Eski İzmir temsilcisi ise halen süren davasında kendisine ödenen kıdem tazminatının dışında 400 bin lira talep etmektedir. Bu örneklerin de gösterdiği üzere arkadaşlarımızın yasal hak edişlerinden fazla tek kuruş hesaplandığı iddiası yalandır. Tüm kayıtlar ellerinde, sorun göstersinler diyor.
Evet. Buradan da devam ediyor, sorun göstersinler dedikten sonra. Hesaplamalar basın iş kanunu gereğince üst sınıra tabi olmaksızın diye vermişlerdi biraz önce. Ve yönetimimiz İbrahim Yıldız'a tam 4 yıl önce ihale sözleşmesiyle 375 bin lira ve Murat Ataş'a 4 yıl önce ihale sözleşmesiyle 200 bin lira ödedi denilmiş. Şimdi bu arkadaşlarımız yeniden yönetime geldiler. İbrahim Yıldız vakıf ve yönetim kurulu üyesi oldu. Murat Ataş ise yazı işlerindeki görevine döndü ve Yeni Gün AŞ yönetim kuruluna girmiş Murat Ataş. Şimdi kendilerine yapılan aynı mahiyetteki ödemeyi unutup bunun bir karalama vesilesiyle yapılmasına suskun kalmaları bir ahlak ve özür dilerim vicdan sorusunun çengeli olarak boyunlarında asılı kalacaktır denilmiş.
Ayrılan yönetim son ikale sözleşmeleri karşılığında bu 8 kişiye tek kuruş ödeme yapmamış, senet ya da çek vermemiştir. Yalnızca hesaplanan alacakların 6 taksitte ödeneceğini kabul etmiştir. Cumhuriyetin yeni yönetimine soruyoruz. Cumhuriyetin çalışanlarla ilgili uygulamasından geri mi dönüyorsunuz? Ayrılanların yasal haklarını ödemeyecek misiniz? İnsanların yıllarca emek verdikleri, katkı sundukları bir iş yerinden ayrılırken yasalarla belirlenmiş hak ve alacakları konusunda işverenle bir protokol yapması gibi uygar bir tutumun dedikodu ve ahlaksız suçlamalara malzeme yapılması emeğe saygılı olduğunu iddia edenlerce dile getiriliyor. Çok yazık, çok ayıp. Sorsunlar bakalım yeni anlaştıkları yazarlarına. Eski gazetenizden ayrılırken kaç yıllık çalışmanız karşılığında ne kadar tazminat aldınız ya da ne kadar tazminat için dava açtınız?
Sonuç olarak konu açıktır denilmiş. Bir yanda işçilik alacaklarını en azından bazı çalışanlar yönünden ödememe niyetini en başta ortaya koyan yeni yönetim, bir yanda arkadaşlarımızın kolayca hesaplanabilecek alacakları ve sözleşmeye yazılan bedeller, bir yanda da 5 yılda 7 milyon lira tazminat ödeyen, yollarını kimseyle tazminatsız ayırmayan eski yönetim. Yeni yönetim, biz eski yönetimin iş yeri uygulamasından dönüyoruz. Ayrılmak isteyenlere hakkını ödemeyeceğiz diyorsa bunu dürüstçe açıklasın demişler. Denilmiş, özür dilerim. Yaydıkları dezenformasyonun Cumhuriyet aleyhine, Cumhurbaşkanlığına ve polise yapılan ihbarları ve Cumhuriyet çalışanları karşısında savcılık tanıklığı yapanların gazetede yeni ve üst düzey üst görevlere terfi ettirilmesini kimseye unutturamayacağını da bilsin demişler aynı zamanda.
Olay bundan ibarettir diyor arkadaşları ve kendi adına Orhan Erinç.
Evet.
1936 doğumlu.
Gayet net bir şekilde açıklanmış durum.
Evet, çok yani sabrımızın bir sınırı var. Kasayı boşalttılar diyorlarsa sert bir yanıt veriyorlar. Çok ayrıntılı. Bunu da internet sitesine koyarız. Bir yandan da Batı demokrasisinde cumhuriyete karalama kampanyası var. Haksız iddialar, tek merkezli tezviratlar tek merkezden yönetiliyor diyor. Frankfurt'tan yazmış Osman Çutsay. Erbil Tuşalp de yeniden yazmaya başlarken uzun süreli ayrılık sürecindeki yazılarımdan bazı alıntılar yaptım diyor. Ve ben aslında onları hiç sevmedim diyor. Her şey değişirken, dönüşürken sustular, onayladılar ve onlar da aynı oldular. Sonuçta susarak, duymayarak, görmeyerek faşizmle mücadeleyi kendi efsanelerine teslim edip büyük lokmanın peşine düştüler diye bir eleştirel tırnak içinde yazı yazmış. Ama ona karşı ortak açıklamada eski Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç'in yaptığı açıklamayı okuduk. Kasayı boşalttılar iddiasına sert bir yanıt. Sabrımızın bir sınırı var. Yeni yönetimi anlıyoruz diyorlar. Bu haksız ve adaletsiz süreçteki rollerini unutmamız isteniyor. Hedef saptırmaları, gündem değiştirmeleri lazım. Bunu yapamayacaklar diyorlar.
Evet. Durum böyle. Bugün çok birçok konuyla alakalı davadan haber takibi yapabilme fırsatı bulabildik. Ne yazık ki bir yandan da. En son Barış Çın akademisyenlerle alakalı olarak görülmekte olan dava vardı. Biz de geçtiğimiz hafta konuk olarak almıştık Aslı Otman ve Can Candan'ı. Can Candan'ın da aynı zamanda yargılandığı davada dündü. Düşünce ve ifade özgürlüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, imzaladığı uluslararası anlaşmalar ve Türkiye Cumhuriyeti yargısı, yani sizler tarafından koruma altında olması gereken bir vatandaş olarak ifade özgürlüğümün ve adli yargılanma hakkımın korunmasını talep ediyorum diyordu Can Candan. Ve iddianameyi okuduğunu, çok üzüldüğünü, bizler gibi kamu hizmeti icra eden, şimdiye kadar bu ülkeye ve insanına emek vermek için çabalamış akademisyenlerin ortada olmayan deliller ve hukuki dayanağı bulunmayan yorumlarla suçlanması açıkça düşünce ve ifade özgürlüğümüzün ihlal edilmesidir demişti savunmasında. Hakları ve özgürlükleri Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalarla korumakta olan bir vatandaş olarak bu suçlamaları kabul etmem mümkün değildir demişti.
Ve dava konusu olan Barış İçin akademisyenler bildirisini yalnız başıma imzalamadım ama bu duruşmada sanık sadece benim. 11 Ocak'ta bu bildiriyi kamuoyuna sunduğumuzda imzacı sayısı 1128 kişiydi. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğumuzda ise imzacı sayısı 2212 kişiydi. Şimdiye kadar yaklaşık 380 imzacıya tek tek davalar açılmış olsa da ve ben burada tek başına bulunsam da aslında 2212 imzacıdan biri olarak konuşuyorum. İddianamede delil olarak ifade edilse de bu bildiriyi herhangi bir örgütünün talebiyle imzalamış olduğum doğru değildir. Herhangi bir örgütün. Bu somut olarak kanıttan yoksun bir iddiadır. Özgür iradesiyle hareket eden bir birey ve akademisyen olarak kimseden emir almam. Dolayısıyla bu yorumu bir hakaret olarak niteliyorum. Yine iddianamede delil olarak ifade edildiğinin aksine imzaladığım bildirideki sözler sadece ve sadece hükümetin o dönemdeki güvenlik politikalarını eleştiren şiddetsizlik ortamının ve barışın inşa edilmesine yönelik bir çağrıdır. Hükümetin politikalarını değerlendirmek ve bu değerlendirme sonucunda ortada olmaması gereken bir durum olduğu kanaatine varılırsa bunu dillendirmek her vatandaşın görevi, sorumluluğu ve takdiridir. Bu kanaatler ve bunların ifadesi hükümete, yargı mensupları olarak sizlere ya da diğer herhangi bir vatandaşa ters, rahatsız edici ya da kızgınlık yaratıcı gelebilir ama kesinlikle suç teşkil etmez.
Sonuç olarak demiş Can Candan, altını tekrar çizmek isterim ki düşünce ve ifade özgürlüğü Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, imzaladığı uluslararası anlaşmalar ve Türkiye Cumhuriyeti yargısı, yani sizler tarafından koruma altında olması gereken bir vatandaş olarak ifade özgürlüğümün ve adli yargılanma hakkımın korumasını talep ediyorum. Bu celse sonucunda beraatimin gerçekleşmediği durumda yargılanmamın devamı sürecinde her türlü savunma hakkım baki kalmak üzere bu beyanımı burada bitiriyor ve suç işlemediğimi açıkça ortada olduğu gibi beraatimi talep ediyorum demiş.
Evet, Biyanet'ten aldığımız.
Biyanet'e de aynı zamanda teşekkür etmek gerekiyor. Bu savunmaları davanın başından beri takip ediyorlar ve net bir şekilde de tarihe geçebilecek belgeler olarak ortaya çıkarıyorlar. Sitelerinde de tutuyorlar.
Evet, bunları basın özgürlüğü demokrasinin en temel unsurlarından bir tanesi olarak basın ve ifade özgürlüğü davalarını da sürekli olarak takip etmeye devam edeceğiz tabii. Elimizden geldiği ölçüde. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Ya da belki bir
parça
seçerek çıkarabilir. Graham Parsons ve Emmylou Harris duet yapacaklar. Love Hurts, yani aşk acıtır, can yakar. Graham Parsons'ın da doğum günü. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı, gitarist ve piyanist, önemli bir müzisyen. Onun ölüm yıl dönümü vesilesiyle onu anıyoruz. 19 Eylül 1973'te hayata veda etmişti Graham Parsons. Oldukça genç bir yaşında. Ona da bir günaydın diyelim. Ve böylece bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Açık Gazete.